Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini Cuan Kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah, hamd Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarım Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 29 Tir 1402 Hicri Kameri 2 Muharrem 1445 ve Miladi 20 Temmuz 2023 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla din alemi Şeyh Ahmet Erdem ile Batı'da İslamofobi gündemi üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, ilahi önderler, İslam'ı tanıyalım ve kalıcı tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Hükümet sözcüsü yaptırımların 13. hükümet döneminde yerel imkanlara dayalı olarak etkisizleştirildiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Umman'ın tüm tarafları Bercam yükümlülüklerini geri döndürme girişimlerini aldık dedi. İran ve Bolivya sanma işbirliği imzaladı. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e hakaretin ardından İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği ateşe verildi. Irak, İsveç Büyükelçisini sınır dışı etti. Türkiye Merkez Bankası faizi %17,5'a yükseltti. Ve Mahmut Abbas gelecek hafta Türkiye'yi ziyaret edecek. Şimdi haberler.
İran hükümet sözcüsü Ali Bahadori Cehromi, 13. hükümetin ülkenin iç imkan ve kapasitesi ve halkın kabiliyetine ve sorumlu davranması sonucu birçok yaptırımları etkisiz hale getirdiğini belirtti. Sözcü hükümetin dengeli dış politikası ve komşularla ilişkilere ağırlık vermesi ve iç imkanları devreye sokması sonucu ülkenin petrol satışı ve dış ticaret hacminin arttığını sözlerine ekledi. Hükümet sözcüsü ülkenin iç imkan ve kapasitesine dayalı olarak birçok yaptırımları etkisiz hale getirdiğini, bu bakışın rahmetli İmam Hümeyni'nin düşüncelerinden kaynaklandığını kaydetti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ummalı mevkitaşıyla yaptığı görüşmeye ilişkin Maskat'ın tüm tarafların Bercam'daki taahhütlerine geri dönmeleri için görüşleri yakınlaştırmaya çalıştığını vurguladı. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan, Umman Dışişleri Bakanı Ba'd bin Hamad Al-Busaidi'nin Tahran'a yaptığı ziyaret ve ikili görüşmede gündeme getirilen konulara ilişkin olarak şunları söyledi. İki ülke başkanlarının son bir yılda yaptığı iki görüşmede yapılan anlaşmalar ve belgeler gündemdeydi. Emir Abdullahyan ayrıca şunları kaydetti. Fars Körfezi ülkelerinin diyalog ve bölgesel işbirliği için bir forum oluşturulmasını önerdik ve muhtemelen bu sürece Yemen'de eklenebilir. Umalı mevkitaşımızla yaptığımız görüşmede bu forumun işleyişini ele aldık. İran Dışişleri Bakanı şunları da ekledi. Umman, tüm tarafları Bercam'daki taahhütlerine geri döndürmek amacıyla bakış açılarını yakınlaştırmaya çalışıyor ve bu konuda Umman tarafından incelediğimiz bazı girişimler ortaya çıktı.
İran ve Bolivya arasında Tahran'da savunma alanında işbirliği anlaşması imzalandı. İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani ve Bolivya Savunma Bakanı Edmundo Novillo Agüller'in katılımıyla Tahran'da düzenlenen törende iki ülke arasında savunma alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Törende konuşma yapan Tuğgeneral Aştiyani, Güney Amerika'nın oldukça stratejik bölgesi olan Latin Amerika ülkelerinden İran'ın dış politikasında özel bir öneme sahip olduğunu belirterek, İran ve Bolivya arasındaki savunma işbirliği Güney Amerika için bir model olabilir dedi. Bolivya Savunma Bakanı İran ziyaretinin verimli geçtiğini söyledi ve ülkemizde mal ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele ve aynı zamanda sınır kontrolü alanında endişelerimiz var. İran ile bu konuların yanı sıra akademik alanda işbirliği yapmayı umuyoruz ifadesine kullandı. Tuğgeneral Aşyane Bolivyalı mevkidaşı pazar günü yaptığı görüşmede İran'ın Bolivya'nın savunma ekipmanı ve ileri teknoloji taleplerini karşılamaya hazır olduğunu belirtmişti.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı İHA Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin savunma stratejilerinden biri olduğunu vurguladı. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengseri, günümüzde İHA kullanımının devrim muhafızları donanmasındaki savunma stratejilerinden biri olduğuna işaretle şunları söyledi. İHA'ların farklı operasyonel seviyelerde inşası ve farklı teknolojileri bugün orduda ve devrim muhafızlarında dikkat çekicidir. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Amiral Tengseri dün devrim muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin İHA komuta biriminde incelemelerde bulunarak bu birimin askerleri arasında şunları söyledi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri'nde benzersiz İHA örnekleri tasarlanıp inşa ediliyor ve bu genç subayların cihatçı ve devrimci çabalarının ve başkomutanın biz yapabiliriz emrinin uygulanmasının bir işaretidir. Öyle ki bütün bu azami baskılar ve kapsamlı yaptırımlar karşısında düşman, İslami İran'ın evlatları savunma ve askeri teçhizat alanlarında bunca büyüme ve ilerleme düzeyini nasıl ulaşabilir diye şaşırmıştır.
Amerika yönetimi Irak'a Washington'un yaptırımlarına tabi tutulan İran'dan enerji ithalatına uyguladığı muafiyeti uzattı. Arapça yayınlanan El Hurra web sitesinde yer alan bilgiye göre Amerika yönetimi Irak'a Washington'un yaptırımlarına tabi tutulan İran'dan enerji ithalatına uyguladığı muafiyeti uzattı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Amerikan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Matthew Miller, yeni muafiyet paketi ile ilgili tek farklı şey, enerji parasının Irak bankalarından yurt dışındaki seçilmiş bankalara transferine izin verilmesidir, dedi. Reuters'e konuşan Amerikalı bir yetkili, Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Irak'ın İran'a olan elektrik borçlarını ödemesine izin veren bir muafiyet belgesini imzaladığını söylemişti. Washington hükümeti Irak'a İran ile doğrudan komşu olması ve enerjide dışa bağımlı olması nedeniyle kısmi muafiyet getirmişti. Amerika, İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından İran karşıladığı ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de devreye sokmuştu. Irak ülkede elektrik santrallerini beslemek için İran'dan gaz ithal ediyor. Son günlerde İran ile Irak arasında doğal gaz, ham petrol ve mazot için takas anlaşması imzalandı. Geçtiğimiz Mayıs'ta da İran'ın Irak'a günlük 8 milyon metreküp olan doğal gaz ihracatının günlük 30 milyon metreküp düzeyine çıkmasına dair bazı anlaşmalar yapılmıştı.
İran'ın Kohkelüye ve Buyur Ahmet Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre uyuşturucu kaçakçılar ile polis arasında çıkan çatışmada iki polis şehit oldu. Vali yardımcısı Seyit Cevat Haşimi Mehr yaptığı açıklamada çatışmanın Yasuc-Esfahan karayolu üzerinde kaçakçılar ile yaşandığını işaretle çatışma sonucu iki polisin şehit olduğunu sözlerine ekledi. Açıklamada operasyonda iki kaçakçının gözaltına alındığını, firar eden iki kaçakçının yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
İran İslam Cumhuriyeti Adalet Bakanı Şam temasları kapsamında Suriye Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. İran Adalet Bakanı Emin Hüseyin Rahimi ve beraberindeki heyet dün Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad ile görüştü. Görüşmede ikili işbirliğinin güçlendirilmesinin önemi ve gerekliliği vurgulanırken, bölgesel ve uluslararası arenada ortaya çıkan bazı girişmelerde ele alındı. Rahimi görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğini vurgularken bunları güçlendirmek için ortak hareket edilmesi gerektiğini ve çeşitli alanlarda koordinasyonun izlenmesi gerektiğini vurguladı. İran'ın Suriye'yi desteğine yenileyen Rahimi, her iki ülkedeki adalet bakanlıkları arasındaki işbirliği düzeyine övgüde bulundu. Bakan Miktad da ülkesinin teröre karşı savaşında İran'ın yanında yer almasını takdir etti. Emin Hüseyin Rahimi başkanlığındaki İran heyeti Şam temasları çerçevesinde Suriye mevkidaşı Ahmet El-Seyyid ve Halk Meclisi Başkanı Hamuda Sabbahi de bir araya gelmişti.
Tahran'dan akşam haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm'un Ulu Camisi'nin önünde Kur'an-ı Kerim yakan Salvan Momika bu kez Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an'ı tekmeleyip çiğnedi. Irak ile İsveç arasında diplomatik kriz çıkmasına yol açan Irak asıllı Salvan Momika, İsveç'in başkenti Stockholm'da Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı eylemlerini devam ettirdi. Stockholm'da yine Kur'an yakılacağı haberleri üzerine Bağdat'taki İsveç Büyükelçiliğinin basılmasından saatler sonra Salvan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an'ı tekmeleyip üstüne bastı. Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm'un Ulu Camisi'nin önünde Kur'an yakmışken bu kez protestoyu İslam'ın kutsal kitabını ateşe vermeden yaptı. Polisin çevreleyerek korumaya aldığı Momika, etrafındakilerin tepkisine rağmen Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağını yere atıp üzerine basarak İslam'a hakaret niteliğinde sözler sarf etti. Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağıyla ayağını silen Momika, Iraklı Şii lider Muktada Es-Sadr'ın fotoğrafının bulunduğu bir kağıtla da ayaklarını sildi. Daha sonra Irak bayrağını yaktı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr hareketine bağlı gruplar İsveç Büyükelçiliği binasına girerek bazı bölümlerine ateşe verdi. Sadr hareketi yandaşları İsveç Büyükelçiliği yakınlarına giderek Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemlere protesto etti. Protestocular İsveç Büyükelçiliği binasının bazı bölümlerine yaktı. Binadan siyah dumanlar yükseldi. Irak'ta protestocular Büyükelçilik çevresine kurulan beton bariyerleri yıkarak içeri girmişti. Sadrcılar daha önce de İsveç Büyükelçiliği binasını basarak eylem düzenlemişti. Irak Dışişleri Bakanlığı İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği binasını ateşe verenlerin yakalanmasını talep etti.
Irak hükümeti İsveç'in Bağdat Büyükelçisi'nden ülkeyi terk etmesini istedi. Irak resmi ajansı İNA'nın haberine göre İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılardan dolayı Bağdat yönetimi İsveç Büyükelçisi Jessica Suardestrom'a ülkeden ayrılması gerektiğini iletti. Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani ayrıca Dışişleri Bakanlığı'na Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği maslahat güzarını da geri çekmesi yönünde talimat verdi. İsveç bugün bir kez daha bir provokasyona izin verdi. Başkent Stockholm'da Irak Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapıldı. Stockholm'da polisin izin verdiği eylemde Irak asıllı Salvan Momika, bu kez Irak Büyükelçiliği önünde polisin koruması ile Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklar altında da çiğnedi. Habere göre çok sayıda Müslüman da Kur'an-ı Kerim'e hakaret mahalline gelerek hakaret eden kişiye karşı sloganlar attı. Irak makamları saldırıları Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığını tekrarlanması halinde İsveç'le diplomatik ilişkilerini keseceğini bildirmişti.
Türkiye Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Karara göre bir hafta vadeli repo ihale faizi oranı 250 baz puan artırılarak %17,5'a çıkarıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini %15'ten %17,5 seviyesine çıkardı. Karar metninde şu ifadeler kullanıldı. Kurul dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıplanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir. Küresel enflasyon düşerken halen uzun dönem ortalamalarının ve merkez bankalarının hedeflerinin üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle dünyanın birçok ülkesinde merkez bankaları parasal sıkılaştırma sürecine devam etmektedir. Ülkemizde yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir.
Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmut Abbas'ın gelecek hafta Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Abbas 24 Temmuz'da Ankara'da olacak. Abbas'ın ziyaret kapsamında 25 Temmuz'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor. Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmut Abbas temasların ardından ise 26 Temmuz'da Türkiye'den ayrılacak. Mahmut Abbas son olarak Ağustos 2022'de Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmiş, Türkiye'nin Filistin yönetimini ve halkını her alanda desteklediğini dile getirmişti.
Avrupa Birliği ülkelerinin Dışişleri Bakanları Ukrayna'daki kriz, ekonomik güvenliğin dış politika boyutu, Çin gibi konuların yanı sıra Türkiye'yi görüşmek üzere bir araya geldi. Brüksel'deki Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında geçen ay yapılması planlanan ancak ertelenen Türkiye ile ilişkiler konulu oturum da düzenlenecek. Bakanlar Türkiye öğle yemeği sırasında ele alacak. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell toplantıya girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ASEAN toplantısı için bulundukları Jakarta'da görüştüklerini hatırlatırken şunları söyledi. Katılım müzakerelerine yeniden başlatmak istiyorlar. Bize yönelik siyasi yaklaşımlarında AB gündemini üst sıraya koymak istiyorlar. Bu iyi bir haber. AB bakanları Türkiye'nin talebine nasıl karşılık verileceğini tartışacak.
Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Erivan yönetiminden Nahçıvan Özel Cumhuriyeti ile sınırda inşa edilen metalurji tesisinin yapımının durdurulmasını talep etti. Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Cumhuriyeti Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, Ermenistan Çevre Bakanı Hakob Simidyan'a Yeraşka kasabasında Azerbaycan sınırına birkaç yüz metre uzaklıkta inşa edilen metalurji tesisiyle ilgili mektup yazdı. Babayev mektubunda söz konusu tesisin sınırı aşan etkisinin olabileceği öngörüsüyle sınırı aşan çevresel etki değerlendirmesi sözleşmesi kapsamında prosedür başlattıklarını belirtti. EPSO Sözleşmesi'nin 3,1 maddesine göre Ermenistan'ın söz konusu faaliyetinin çevresel etkileriyle ilgili Azerbaycan Cumhuriyeti'ni bilgilendirmekle yükümlü olduğu ancak bunun şimdiye kadar yapılmadığı ifade edilen mektupta sözleşmenin 3,17. maddesi uyarınca tesisin olumsuz etkilerinin müzakere edilmesi amacıyla Ermenistan'dan bilgi alışverişinde bulunulması talep edildi.
Rus Hava İndirme Kuvvetleri Birliklerinden Topçu Kuvveti, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Antimovsk doğru ilerleyen birliklerine hedef aldığı Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hava İndirme Kuvvetleri Birliklerinden birinin insansız hava araçları ekibi, temas hattına personel ulaştırmaya çalışan Ukraynalı aşırı milliyetçilerin iki zırhlı aracını tespit etti. Keşifçiler koordinatları hava indirme kuvvetlerinin topçu birliği kontrol noktasına iletti. Ardından topçular beklemeksizin atış yaptığı ifadelerine yer verildi.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Polonya'nın Belarus sınırına ilave asker göndermesinin endişe verici olduğunu söyledi. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, Rus özel askeri şirketi Wagner'in üyelerinin Belarus'a konuşlanması nedeniyle iki Tugay askeri Belarus sınırına gönderdiklerini açıklamıştı. Günlük basın toplantısında Varşova'nın adımına tepki gösteren Peskov, bunun endişe verici bir gelişme olduğunu belirtti.
Avrupa Birliği, Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzattığını duyurdu. AB konseyinden yapılan açıklamada ilk olarak Rusya'nın Ukrayna'nın istikrarsızlaştırmasına yönelik eylemleri nedeniyle 2014'te başlatılan yaptırımların süresinin 31 Ocak 2024'e kadar uzatıldığı bilgisi verildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ilk yorumumuz Riyad ve Abu Dhabi arasında ciddi anlaşmazlıklar konusunda. American Wall Street Journal tarafından yayımlanan haber, 2022 yılının Aralık ayında gerçekleşen bir toplantıda Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed Bin Salman'ın Birleşik Arap Emirlikleri bizi sırtımızdan bıçaklattı dediği belirtilerek Riyad ile Abu Dhabi arasında Arap dünyası liderliği üzerinde ciddi anlaşmazlık yaşandığını ortaya koydu. Wall Street Journal'ın iddiasına göre Suudi Arabistan'ın veliahtı Prens Muhammed Bin Salman, 2022 yılının Aralık ayında Riyad'da yerel gazetecileri bir araya geldiği toplantıda çarpıcı bir mesaj dile getirdi. Bin Salman bu toplantıda Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'ın müttefiki, ancak onlarca yıldır bizi sırtımızdan bıçakladılar dedi. Wall Street Journal, Muhammed Bin Salman'ın onlara neler yapabileceğimi göstereceğim dediğini iddia etti. Ayrıca Suudi Veliahdı ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan arasındaki anlaşmazlığın Batı Asya ve küresel petrol piyasalarındaki jeopolitik ve ekonomik güç rekabetini yansıttığını iddia ederek Batı Asya'da Amerika'nın rolü azalırken yaklaşık 50 yılını Arap dünyasının zirvesine yükselmek için harcayan iki kraliyet ailesinin bölgedeki güç boşluğunu doldurma konusunda rekabet ettiğini belirtti. Amerikan gazetesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin Batı Asya'daki bir ticaret merkezi konumuyla rekabet edecek teknoloji merkezleri kurma, daha fazla turist çekme ve lojistik merkezler geliştirme planlarını başlattığını bildirdi. Suudi Arabistan'ın Umman Denizi'ni Yemen'in Hadramut Valiliği üzerinden bir boru hattı inşa etmeyi planladığını aktarıldığı haberde Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkileri de değinildi.
Haberde iki ülkenin Yemen'de farklı çıkarları olduğu belirtilirken Yemen'deki çatışmayı sona erdirmek için gösterilen çabaların ve Suudi baskısına karşı Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaşadığı hayal kırıklığının bu ilişkiyi batıladığı kaydedildi. Gazetede kendilerine yakın olan kaynaklara dayanarak Muhammed Bin Salman, Muhammed Bin Zayed ile 6 aydan fazla bir süredir konuşmadı diye ekledi. Aynı şekilde iki ülkenin giderek ekonomik rakipleri haline geldiğini aktardı. Wall Street Journal, Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmasının köklerinin derinliğini göstermek için Birleşik Arap Emirlikleri'nin kurucusu olan Şeyh Zayed Al Nahyan'ın Arap yardımcısı Arap Yarımadası üzerindeki Suudi hegemonyasından rahatsız olduğu ve dönemin Arabistan Krallığı Faysal'ın Fars Körfezi'ndeki komşusunu tanımayı reddettiğini hatırlattı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Arap ülkelerinden Suudi Arabistan'da düzenlenen iki liderler zirvesine katılmayarak Bin Salman için Hudre Meydan dedi. Arap ülkeleri ve Çin liderleri zirvesi ve Arap Birliği'nin Suriye'nin katılımı ile düzenlenen toplantıya Bin Zayed katılmadı. Oysa Bin Salman, Amerika'nın izole etme çabaları karşısında tüm Arap ülkeleri, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Oman'ın da bu tür toplantılara ciddi şekilde katılmasına ihtiyaç duyuyordu. Bin Zayed'in bu tavrı Bin Salman'ın rahatsızlığı ve öfkesini yol açmıştır. Nitekim valisleri jurnal bazı tanıklardan nakden geçen Aralık ayında Bin Salman'ın Riyad'da yerel gazetecilere briefingi sırasında beklenmeyen çarpıcı bir mesaj vererek Birleşik Arap Emirlikleri'nin eski bir müttefikleri olmasına rağmen onları arkadan bıçakladığını, onlara ne yapacaklarını bekleyip görmelerini söyledi.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Tel Aviv'in Riyad ile normalleşme hayalinin suya düşmesiyle ilgili. Suudi Arabistan ile ilişkilerin normalleşmesi artık Benjamin Netanyahu için ulaşılmaz bir hayal haline geldiği uzmanlar tarafından bildiriliyor. Siyonist İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yakın değil. Üstelik Joe Biden hükümeti ile Tel Aviv'in Riyad'a yönelik baskıları şimdiye kadar sonuç vermedi. Siyonist çevreler Arabistan'ın normalleşme için koyduğu koşulların ilerlemeyi engellediğini ve Tel Aviv ile uzlaşmanın önünü kapattığını belirtiyorlar. Haaretz gazetesine konuşan Siyonist kaynaklar, Arabistan'ın Tel Aviv ile normalleşme sürecini engelleyen talebinin ülkenin uluslararası nükleer kulübe katılması ve Riyad'da sivil bir nükleer santral kurulmasıyla ilgili olduğunu söyledi. Siyonistlere göre bu konu Amerika ve Siyonist rejimi endişelendiren ve korkutan bir talep. Böylelikle her iki taraf da bu talebi reddetmiştir. Tel Aviv Üniversitesi'ne bağlı Siyonist İsrail İç Güvenlik Araştırmaları Merkezi tarafından yayımlanan yeni bir raporda, Tel Aviv ile Riyad arasında siyasi bir yolun açılmasının mümkün olduğu açıklandı. Ancak bunun için ciddi, net ve güçlü bir Amerikan müdahalesi gerekiyor ve Washington, Riyad'ın sunduğu talepleri Tel Aviv kabinesi tarafından onaylanması koşuluyla yerine getirmelidir. Raporda Suudi Arabistan'ın Amerikalılardan talep ettiği konunun çok önemli olduğu, çünkü bazılarının özellikle nükleer meselenin Siyonist rejim için çok hassas olduğu belirtildi. Söz konusu merkezin kıdemli araştırmacısı Yuel Gojinski'nin hazırladığı raporda Suudi Arabistan'ın Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirme yönündeki temel taleplerinin aslında Washington'dan olduğu ve Suudi Arabistan'ın Filistin meselesine ilişkin tüm şartların Amerika tarafından yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı. Söz konusu araştırmacı, Suudilerin bağımsız bir Filistin devleti kurma arzusundan vazgeçebileceğine inanıyor, ancak işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak planının iptal edilmesi, Filistin topraklarındaki Siyonist yerleşim birimlerinin azaltılması, Mescid-i Aksa'daki mevcut durumun devam ettirilmesi ve Tel Aviv ile Filistin Özel Teşkilatı arasında ilişkileri geliştirmenin yollarını arama taleplerinden vazgeçmeyecektir.
Bu rapor Siyonistlere maksimum talepleri ile Suudi Arabistan'ın minimum talepleri arasında şu ana kadar uzlaşma olmadığını ve iki taraf arasındaki ilişkileri normalleştirme anlaşması erişilmeyecek kadar uzak bir süreç olarak değerlendirildiğini göstermektedir. Buna rağmen Suudi Arabistan sağladığı şartlara göre Tel Aviv ile ilişkilerini kademeli olarak geliştirmeye çalışmakta ve bir yandan da bu rejimle gizli ilişkilerini sürdürmektedir. Siyonist İsrail İş Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nin raporunda Riyad ile Tel Aviv arasında İsrail iş adamlarına ve işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinli hacı adaylarına Mekke'ye doğrudan uçabilmek için sağlanan kolaylıkta kademeli bir normalleşme olarak değerlendirildi. Tel Aviv'de aşırılıkçı Netanyahu kabinesinin korunması ve ardından Filistin'de yaşanan olaylar sonrası Suudi Arabistan'ın bu kabinenin eylemlerine ve radikal bakanların kışkırtıcı ifadelerine yönelik kınama açıklamaları büyük ölçüde artmıştır. Gojanski'nin raporuna göre bu gelişmeler başlı başına Riyad'ın Netanyahu kabinesinin politikalarından memnun olmadığını doğruluyor. İsrail-Arabistan normalleşme sürecinin çeşitli yerlerde ele alındığı kaydedilen raporda Bu süreç halihazırda Amerika ve İsrail'in bu yönde hareket etme arzusu nedeniyle hız kazandı ancak bu gelişme birçok faktöre bağlı. Bunlardan en önemlisi Netanyahu kabinesinin Filistin'e yönelik politikasıdır. Diğer konu ise Washington-Riyad ilişkileriyle Washington-Tel Aviv ilişkileridir ifadesine yer verildi. Uzmanlara göre Arabistan-İsrail rejimi normalleşmesi kaçınılmazdır. Ancak Riyad-Filistin meselesiyle ilgili iddia ettiği ilkeli pozisyonları çiğnemek bağısına engellerin kalkmasını ve uygun bir durumun sağlanmasını bekliyor. Bundan önce Amerikan dergisi Axios, Washington hükümetinin Suudi Arabistan ile ilişki, İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirmek için harekete geçeceğini yazmıştır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete
sürüklüyor
diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Son sıralarda Batı toplumunda özellikle İsveç ülkesinde Kur'an-ı Kerim'e yapılan hakaretler gündemde konuşulmaya başladı. Hala da bu konuyla ilgili çeşitli aslında yorumlar gündeme yansımaktadır. Batı toplumunda bu kadar İslam karşıtlığı eylemlerinin bulunması ve bunun hem Batı hem de bölgemize nasıl yansıdığı konusu aslında çok konuşuluyor sevgili dinleyicilerimiz. İslamofobinin Batı toplumunda son sıralarda neden bu kadar şiddet kazandığı ve özellikle İslam ülkelerinden buna karşı gelen tepkilerin ne kadar etkili olup olmadığı da gündemde konuşulan sorular ve gündem maddeler arasındadır. Biz bugünkü sohbetimizde Batı'da bu İslamofobi meselesini ve son sıralarda neden bu kadar şiddet kazanmıştır sorusuna yanıt aramaya çalışacağız uzman konuğumuzda. Bugünkü sohbetimizde Kars Şialarının Vakıf Başkanı Sayın Şeyh Ahmet Erdem Hocamız bizimle birlikte. Ahmet Hocam hoş geldiniz, saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk. Sizden de saygılar. Sizin vasıtanızla, vesilenizle, bu vesileyle bütün dinleyicilerimize saygılar, hürmetlerimi arz ediyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Son günlerde bu olay ve aslında bu haber sizin de kesinlikle dikkatinizi çekmiştir. İslam ülkelerine ve İslam ve Müslümanlara karşı yapılan bu hakaret çeşitli aslında uluslararası alandaki etkin bir rol oynayan ülkeler tarafından da kınandı. Başta Çin ve Rusya olmak üzere Batı toplumundaki bazı ülkeler tarafından da kınandı ama biz kendi içimize baktığımızda İslam ülkelerinde bu konuyla ilgili nasıl bir tepkinin meydana geldiğini, ne kadar etkili olup olmadığını siz düşünüyorsunuz. Biliyorsunuz İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acil oturum düzenlemesi ve aslında bölge ülkelerinde bu konuyla ilgili derhal ilgilenmelerini duyduk. Ama bu işin özüne geldiğimizde Batı'nın derdi İslam'la nedir diye sorsam nasıl bir yanıt verirsiniz hocam?
Şimdi öncelikle şunu ben arz etmek isterim. İslam Teşkilatı Konferansı sözde alıyor. İcraat maalesef gösteremiyor. Hiçbir İslami konuda veya hiçbir Müslümanların sıkıntılar konusunda İslam Konferansı Teşkilatı bir varlık gösterememiş. Müslümanlara mesela Filistin'de efendim başka yer, Myanmar'da başka yerlerde İslam Teşkilatı çok pasif kalmış. Onun pasif kalma nedenleri de nedir ne değil, onu tartışacak değiliz. Bir defa şunu ben size arz edeyim. İslam ümmeti kendi aralarında birlik beraberlik yok. İslam ümmeti birlik beraberlik içerisinde olsa, yani sözde değil, fiiliyatta birlik beraberlik içerisinde olsa, bu kadar İslamofobiya şey kazanmaz yani. Raic olmaz. Dolayısıyla işte böyle geriye dönüp baktığımız zaman İslam öyle mesela, biz şey değiliz mesela, Muharrem ayı Hazreti Resul-i Ekrem'in evlatlarının katliamı edildiği ay, bir noktada konuşan Kur'an'ın katliamı edildiği ay ve İslam ümmeti peygamberinde sağlıklı bir ümmetlik yapamamıştır. Peygamberimizin mesela bu ayda haram aydır, Muharrem ayı haram aylardan birisidir. Ve bu haram aylarda, bu haram ayın hürmeti ortadan kaldırılmıştır. Haram ayda Müslüman birbirine hoşgörülü olması gerekir. Haram ayda Müslümanlar birbiriyle savaşmaması gerekir. Ama maalesef o İslam'ın başlangıcında peygamberin vefatının olduğu asırda, yani 60 yılında peygamberimizin evlatlarını Kerbela çölünde katliam ettiler. Yani konuşan Kur'an'ı öldürdüler. Evlendim. Bu manadan baktığımız zaman Kur'an'a ilk hakareti eden Müslüman'ın kendisidir. Müslüman'ın kendisi olduğuna göre şimdi de Müslüman silkelenip bir kendisine gelmesi lazım. Öncelikle Kur'an'dan ve Peygamberimizin Ehl-i Beytinden, hatta Peygamberimizden bir özür dilemesi lazım. Peygamberimizin Müslüman ümmetinden bir özür alacağı vardır. Biz Peygamberimize ne gibi bir ümmetlik yapabilmişiz? Bir gün farz et, Yahudiler, Siyonistler başımıza IŞİD belasını çıkarıyor. Başka bir gün başka bir bela çıkarıyor. Bunların hepsini de çıkaran onların kendileri. Ve bizler de maalesef onların fiillerine, onların düşüncelerine Müslüman olarak bizler de maalesef çarap tutmuşuz. Birliği ve beraberliği olmamış İslam'ın. Birliği ve beraberliği olmayan bir İslam'ın Siyonist cephe, İngiliz cephesi, Amerika cephesi savaş açmıştır. Bunun için de bizler elimizden geldiği kadar bu vahdeti, Şia Sünni vahdetini, Müslüman vahdetini sağlamalıyız. Sağlamadığımız sürece daha bizim üstümüze çok gelecekler. Benim yani kanaatim budur.
Tahran Radyosu.
Peki hocam, bu birlik ve beraberliğin sağlanmamasının ana nedenler arasında neler var acaba? Yani Müslümanlar kendi aralarında niye bu vahdete ulaşamıyorlar?
Geçmişte Hristiyanlar arasında da vardı. Katoliklerle Vatikanlılar arasında da bu sıkıntılar vardı. Hatta katliamlara da dönüşmüştü kendi aralarında. Ama oturdular, bunun yanlış olduğunu kanaatine vardılar. Efendim, başladılar bir beraberlik sağlamaya. O onun bölgesine girmedi. O biz de onun bölgesine girmedi ve o şeyi bir araya getirdiler yani. O konsensüsü yaptılar. Bu konsensüsten sonra İslam alemini nasıl devre dışı bırakabiliriz? İslam alemini nasıl yok edebiliriz? Ve İslam aleminin bu gelişmesini, bu efendim, ilerlemesini, bu medeniyetinin nasıl önüne geçebiliriz? Yani bunu bilahare bir şekilde yöneticiler vasıtasıyla da gerçekleştirmiş oldular. Şeyin bir şey anlatmak isterim size. Müslüman yöneticilerin şeylerini, yani yetersizliklerini, Müslüman yöneticilerin, İslam devletlerinin yöneticilerini basiretsizliğini ben arz etmek isterim. Aynı maalesef pozisyondayız. Diyorlar ki, denilir ki Kuruşçev şeye, Romanya Cumhurbaşkanı'na dedi ki, haber gönderdi. Dedi ki senin yardımcın CIA ajanıdır. Ve bunu yakaladılar. İfadesini aldıklarında dediler ki sen CIA'ya ne gibi bilgiler verdin? Dedim CIA'ya ben hiçbir bilgi vermedim. CIA'ya sadece iki talepte bulunuyordu benden. Ben o iki talebi yerine getiriyorum. Bir, devletin üst kademelerine liyakatsız adamları getiriyordum. Liyakatsız adamları yönetici yapmaya beni görevlendirmişti. İkincisi, ülkenin önemli projelerini sümen alt edirdim. Ülkenin önemli projelerini öteliyordum. Şimdi bu mantıktan, bu gözden baktığımız zaman İslam alemindeki o yöneticiler maalesef aynı pozisyonda, liyakata değer verilmemekte, İslam'ın önceliği, Müslüman'ın önceliği ötelenmekte, ertelenmekte, efendim Batı'nın ne derlerse onu yapabilme kapasitesine sahip olan insanları iş başına getirme. Mesela Amerika'nın son Orta Doğu'da bir projesi var. Büyük Orta Doğu projesi. Büyük Orta Doğu projesi ne demektir? İslam alemini böl parçala yut. İslam alemini perişan et. Mesela IŞİD, DAEŞ kimin projesidir? Efendim, Taliban kimin projesi? Bunların projesi. Ve bunların o vahşiliğinden dolayı, vahşiliği de yapan bunlar, silahı veren bunlar. Efendim, teşvik eden bunlar, altyazını veren bunlar. Efendim, Somur'da Toyota pikapları IŞİD'in eline tahsil eden bunlar. Amerika veya İngiltere. Burada yani İslam'ı kötü tanıtmak, İslam'ı vahşi bir millet olarak tanıtmak ve burada da Müslüman alemi, İslam ümmeti, İslam devletleri de maalesef kendilerini ifade etmekte zorlanıyor veya ifade eden ülkelerde yalnız kalıyor, desteksiz kalıyor ve dolayısıyla meydan kalmış İslamofobiya şeylerine ve bu İslamofobiyayı da yani arada bir Müslümanların nabızlarını yokluyorlar. Bakalım öyle Müslümanlar tepki gösterecek mi, göstermeyecek mi? Hani derler ya o Siyonistler, biz Beytülmukaddes'i bir gece işgal etmiştik.
Evet.
Bir kısmını işgal etmiştik. O gece sabaha kadar uyuyamadık. Dedik ki İslam alemi bizi yok edecekti. Ama baktık İslam alemine hiçbir tepki gelmedi. Ve şimdi her tarafı kasıp kavuruyor.
Aynen.
Yani bu konuda İslam aleminin sıkıntısı var yani.
Değerli dinleyiciler, Batı toplumunda İslamofobi meselesini bugünkü sohbetimizde konuştuk. Uzman konuğumuz Kars Şialarının Vakıf Başkanı Sayın Şeyh Ahmet Erdem hocamızdı. Bugünkü röportajımıza da son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farsday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeleri isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Suriye hava savunma güçlerinin Siyonist rejimin hava saldırısına karşı koyması, işgal altındaki Filistin topraklarında Netanyahu karşıtı protesto gösterilerinin devam etmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Kudüs gazetesinde İran'ın ihracat politikasına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şundur okuyoruz.
Kooperatif Odası Destek Planlama ve Araştırma Dairesi Başkan Yardımcısı Ali Mutiç Cihani, 13. Hükümetin dünyanın farklı ülkeleriyle ihracatı geliştirme politikası ile ilgili olarak yabancı iş heyetlerinin İran'da bulunması ve fuarları ziyaret etmesi ve endüstriyel olarak üretilmiş ürünlerin kalitesini gözlemlemesi ihracatta gelişimin yolunu açtığını ifade etti. 12. Asansör Fuarı'nda basın mensuplarına 13. hükümetin ihracat politikası ile ilgili açıklamalarda bulunan Cihani, 13. hükümetin yaklaşımı dünyanın farklı ülkelerine ihracatı geliştirme yönünde olup bu kapsamda ticari heyetlerinin de katılımıyla ürünlerin tanıtıldığı fuarlar düzenlenerek ihracata katkı sağlayan teşvikler ve ihracat politikaları ortaya konulmuştur dedi. Açıklamalarının devamında İran mallarının dünya pazarlarında nicelik ve nitelik bakımından rekabet edilebilir durumda olduğunu belirten Cihani, engelleri kaldırmaya çalıştıklarını ve üreticiye destek olduklarını ifade etti. İhracat kapasitelerinin ve dış pazarlarının ihtiyaçlarının incelendiği fuarda Türkiye, Pakistan ve Irak ticaret heyetleriyle de görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Cihani, kooperatiflerle birlikte kooperatif odası, komşu ülkelere ve bölgeye mal, parça, ekipman, teknik ve mühendislik hizmetleri ihraç etmeye tamamen hazır dedi.
Tahran Radyosu.
İtilat gazetesinde Siyonist rejimin Batı Şeria'da yasa dışı yerleşke inşaatını sürdürmesi, Amerika'nın İran'a karşı düşmanca politikalarını sürdürmesi gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde İran'ın serbest ve özel ekonomi bölgelerine yönelik siyasetine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Serbest ve özel ekonomi bölgelerine yönelik yatırım paketi tanıtım töreni düzenlendi. İslam İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı, Ekonomi Bakanı ve Serbest Bölge ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Kurulu Sekreterinin de katılımıyla serbest ve özel ekonomi bölgelerine yönelik 700 yatırım paketi tanıtım töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı muhbir törende yaptığı açıklamada yatırımcıların yanında olduklarını ve onları desteklediklerini belirtti. Muhbir ayrıca hükümetin yatırım süreçlerini kolaylaştırma, dijital ve deniz odaklı ekonomiye ve komşu ülkelerle ortak serbest bölgeler oluşturmaya önem verdiğini sözlerine ekledi.
Cami Cem gazetesinde İran'dan Suriye'ye dini ziyaretlerin yeniden başladığını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Hac ve Ümre Kurumu'ndan bir yetkili Tahran'dan Suriye'ye dini ziyaretlerin yeniden başladığını belirterek bu kapsamda 85 kişiden oluşan iki kafile Suriye'ye gitti dedi. Kuruma göre ilk etapta Kaspiyan Hava Yolları her hafta salı günü Tahran'dan Şam'a uçuş gerçekleştirecek. İranlı ziyaretçiler ağırlıkla Şam'ın güneyindeki Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha Türbesi'ne gidiyor. İran Hac ve Ziyaret Kurumu son yılda Suriye'ye dini amaçlı giden ziyaretçi sayısının 7000 kişi olduğunu bildirmişti. Russia Today'in Arapça servisine göre Suriye Merkez Bankası ülkeyi ziyaret eden İran vatandaşları için kolaylık kararı aldı. Merkez Bankası'nın yeni kararına göre İran Hac ve Umre Kurumu'nun aracılığıyla ülkeyi ziyaret eden İran vatandaşları otelde konaklama ücretini Suriye lirası ile ödeyebilecek.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsçe'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Farsçe'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsçe'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda, internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kal.
erip dış yayınlar servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen sohbetimizde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yaşamından bazı bölümleri sizlere aktardık. Şimdi ise sohbetimize kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz.
İmam Ali Aleyhisselam'ın Kufe Camisi'nin ibadet mihrabında mazlumane bir şekilde şehit düşmesinin ardından oğlu İmam Hasan Aleyhisselam'ın imamet dönemi başladı. İmam Hüseyin Aleyhisselam bu dönemde de oldukça zor ve acı günlere ve kardeşi İmam Hasan Müşteba Aleyhisselam'ın Muaviye ile yazışmalarına şahit oldu. Ta ki İmam Hasan'ın arkadaşlarının ihaneti ve münafıkların nüfuzu ve ayrıca havaricin basiretsizliği yüzünden İmam Hasan ve Muaviye arasında barış anlaşması imzalandı. İmam Hasan Aleyhisselam barış anlaşmasından sonra Kufe'den ayrıldı ve Medine'ye gitti. Ve burada 10 yıl kaldı. Ta ki şehit düştü. İmam Hasan'ın imamet dönemi sona erince İmam Hüseyin'in imamet dönemi başladı.
İmam Hüseyin Aleyhisselam da Muaviye ile çağdaş olduğunu 10 yıllık süre içerisinde İmam Hasan Aleyhisselam'ın Muaviye'ye karşı izlediği siyasetin aynısını izledi. Sıffin Savaşı ve İmam Hasan Aleyhisselam'ın cihat çağrısı toplumun kahir çoğunluğu Muaviye gibi sapkın ve fasık birinin politikalarına aldandığı bir sırada savaş seçeneği İslam ümmetinin maslahatına olamayacağını göstermişti. Nitekim eğer savaş ateşi bir kez daha alevlenseydi, binlerce masum insanın kanı hiçbir getirisi olmadan akacak ve İslami topluma kaos ve tefrika hakim olacaktı. Üstelik İslam'ın yeminli düşmanları da bu semavi dinin dosyasını ebediyen kapatmak için böyle bir fırsatı kolluyordu.
Bundan başka Allah Resulü'nün Hasan ve Hüseyin ister kıyam etsin ister etmesin her ikisi imamdır şeklinde güzel ve açık tabiri Yüce Allah tarafından seçilen imamın Allah vergisi ilimlerinden başka her zaman ve her çağda İslam dini ve İslami camianın maslahatını herkesten daha iyi teşhis edebilecek dirayet ve basiret sahibi olduğunu ve zamanın şartlarına göre stratejik politikalar izlediğini ve gerekli olan her şeyi yapacağını ortaya koyuyordu. İmam Aleyhisselam, kah barış ve kah savaş, kah sessizlik ve kah feryat, kah kıyam ve kah barışçıl yolu izleyebilir. Bir başka ifadeyle tüm imamların ve önderlerin stratejileri bir fakat taktikleri farklıydı.
Buna göre İmam Hüseyin Aleyhisselam Muaviye hayatta olduğu sürece İmam Hasan Aleyhisselam gibi ona karşı barışçıl yöntemlere başvuruyordu. Gerçi İmam Hüseyin Aleyhisselam bidatlere ve zulümlere karşı sessiz kalmıyor, Emevi iktidarını eleştiriyordu. Fakat esas sorun görecide Müslüman olan Muaviye'nin kamuoyunu kandırmış olması ve hakla batılı ayırt etme gücünü ellerinden almış olmasıydı.
İmam Ali Aleyhisselam Nehcül Bela'nın 50. hutbesinde böyle bir dönemi anlatarak şöyle buyuruyor. Fitnelerin ortaya çıkışı ve başlangıcı, nefsani heva ve heveslerin izlenmeye başlandığı ve bazı ahkamın bidat kılığında kendini göstermeye başladığı zamandır. Bu hengamede hakkı batıldan ayırt etmek zorlaşır. Oysa eğer batıl haktan ayırt edilir ve şeffaflaştırılırsa, hak çehresi örtülmez ve saklı kalmaz ve hak talepler hak yolunda hareket eder. Ve eğer hak batılla örtülmeseydi düşmanların dil uzatması kesilirdi. Ancak haktan bir bölümü batıldan bir bölümle karıştırıyorlar ve bu durumda hak batıldan ayırt edilemiyor ve şeytan kendi dostlarına musallat oluyor. Ve ancak ilahi lütuf ve inayetin kapsamı altında olanlar batıl uçurumuna yuvarlanmaktan kurtuluyor.
Tahran Radyosu.
Gerçekte dinin ruhu ve batınına yabancı olan ve sürekli dinin zahiri cilvelerine sarılan yüzeysel bakışlı dindar insanlar sözü edilen dönemde ilahi önderlerini bırakıp Muaviye'nin yanında yer aldılar. Ancak basiretli ve ilahi lütuf ve merhametten yararlanan dindar insanlar hatta bir an bile ilahi doğru yoldan sapmadı, derin düşünceleri ile Emevilerin planlarını rasat etti ve şehadet anına kadar inandıkları bu ilkelere bağlı kaldı. Muaviye başlarında Hücer bin Uday kendinin yer aldığı bu kesimden şiddetle korkuyordu. Bu yüzden bu parlak şahsiyeti ve bazı vefakar arkadaşlarını mazlumane bir şekilde şehit etti. İmam Hüseyin Aleyhisselam bu acı hadiseye karşı sessiz kalmayı caiz görmedi ve bu cinayete itiraz etmeye başladı. Bu itirazların ardından casusların olayı Muaviye'ye aktarması onu İmam Hüseyin Aleyhisselam'a hareketleri konusunda bir mektup yazmaya zorladı. Ancak İmam Hüseyin Aleyhisselam Muaviye'nin mektubuna şöyle cevap verdi.
Velakin elime bir mektup ulaştı. İçinde bizim hakkımızda hoş olmayan duyumlar aldığını hatırlatmış ve bu tür amelleri bana yakıştıramadığını yazmışsın. Bil ki sana rapor verenler halk arasında tefrika tohumu serpen dal kabuklar ve yanmazlardır. Ben ne seninle savaşmak için savaş tedariki yapmış ne de sana karşı kıyam etmeyi düşünmüşüm. Ancak sakın zannetme ki ben senin batıl iktidarına karşı sessiz kalmak ve kıyam ve cihadı terk etmekten hoşnudum. Ben sadece Rabbimden korkarım ki bu konuda sana ve sapkın ve kafir arkadaşlarına gösterdiğim özrüm günahtan daha büyük olsun. İmam Hüseyin Aleyhisselam mektubunun devamında Hücer bin Uday'ın şehadetine işaret ederek şöyle devam etti. Yoksa sen Hücer bin Uday'ın katili değil misin? Yoksa sen onun namaz kılan muttaki arkadaşlarını katleden değil misin? Bu pak insanlar bidatleri kınayan ve Allah yolunda emri maruf ve nehyi münker eden ve hiçbir tenkit edenden korkmayan insanlardı. Ama sen onca yemin ve onca anlaşma yaparak onlara aman verdikten sonra bu pak insanları tutuklattın ve Allah'tan korkmadan büyük bir küstahlıkla hepsini katlettin.
İmam Hüseyin aleyhisselam Muaviye hitaben yazdığı mektubunun bir başka bölümünde de şu ifadeleri yer verdi. Mektubunda eğer ben kendi canım ve Muhammed'in dini ve ümmeti için sessiz kalırsam sana karşı kıyam etmekten daha iyi olacağını yazmışsın. Ama bil ki eğer sana karşı kıyam edersem ilahi katta yüce bir şanım olacaktır. Eğer senle cihad etmeyi terk ederek sessiz kaldıysam biliyorum ki büyük bir saadeti ve feyzi kaybetmişimdir. Ve bunun için mağfiret talebinde bulunmalı ve ilahi kattan benim işlerimi düzeltmeyi ve saadete doğru yol göstermeyi niyaz etmeliyim. İmam Hüseyin aleyhisselam mektubunun son bölümünde de Muaviye'ye şöyle yazdı. Kendini ilahi intikam için hazırla ve bil ki Allah adalet mahkemesinde seni yargılayacaktır. Bu mahkeme senin dosyanda tüm insanlık karşıtı ve din karşıtı amellerini kaydeden mahkemedir.
Evet değerli dostlar, biraz önce de belirtildiği üzere İmam Hüseyin aleyhisselamın stratejik yöntemlerinde sevgili abi İmam Hasan aleyhisselamın yolunu izledi. Yani nasıl ki İmam Hasan kıyam ve silahla mücadeleden el çekmek zorunda kaldıysa, İmam Hüseyin aleyhisselam da istemeyerek sırf İslam'ın bekası ve vahdetin korunması ve masum insanların kanının akıtılmasını önlemek için Muaviye gibi sahtekar biriyle barışçıl bir şekilde davranmaktan başka çaresi kalmadı. Zira Muaviye'nin bu alanda izlediği yöntem, Firavun'un ilahi seçkin peygamberi Hazreti Musa'ya karşı izlediği yöntemi hatırlatıyordu. Firavun, dindar biri olduğunu ve dininin değişmesinden kaygı duyduğunu iddia ediyordu. Oysa Hazreti Musa'nın böyle bir kaygısı yoktu. Böylece halkın gözünde Firavun ıslah simgesi ve Musa fitne ve fesat çıkarmak isteyen biri gibi gözüküyordu. Bu sahtekarlığı Muaviye de tekrarladı ve işi İmam Hüseyin aleyhisselama fitne çıkarmaktan el çekmesini söyleyecek noktaya kadar ilerletti. Bu yüzden İmam Hüseyin aleyhisselam bir mektup yazarak Muaviye'ye şu kesin cevabı verdi. Sen bana fitne çıkarmamamı mı tavsiye edersin? Oysa ben senin bu insanlara hükmetmenden daha büyük bir fitne tanımıyorum.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş olduk.
Bizi parsurey.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi de turkish@aws.irib.ir'e gönderebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sade bir dille sizlere açıklamaya çalışacağız. Bugünkü sohbetimizde İslam'ın inanç ilkelerinden olan tevhid ve Allah'ı tanıma ilkesine değinerek Allah'ı tanıma yolları üzerinde durmaya devam edeceğiz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde Allah'ı tanıma yollarına değindik. İnsanoğlu tarih boyunca dünya ve onun yaratanını daha iyi anlamak için kendi kabiliyetleri ve düşünce gücü seviyesinde bazı yolları seçmiştir. Fıtrata dönüş ve düşünce gücünü kullanarak akılcı deliller, Allah'ı tanımanın en önemli yollarından sayılıyor. Allah'ı tanımanın gereği ise yaratılış dünyasında gezmek ve araştırmaktır. Kur'an-ı Kerim tabiriyle ilahi ayetler ve nişaneler hakkında düşünmektir. Sanki dünyada, yerde ve gökte ve insanın vücudunda olan tüm olayların her biri Allah'ı tanımanın en iyi belirtilerden biridir ve kalbin oklarını her zaman ve her yerde hazır bulunan bir varlığa doğru hidayet ediyor.
Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 91. hutbesinde Allah'ın bazı eserleri ve belirtilerini şöyle anlatıyor. O hiçbir örneğe bakmadan, kendisinden önce hiçbir yaratıcı ve mabudun takdirini örnek almadan ilk defa yaradandır. Kudretinin melekutunu ve hikmetinin eserlerini ifade eden inceliklerini bize göstermesi ve her varlığın sadece onun kudretiyle ayakta durabildiğini itiraf etmesi bir hüccet olarak bizleri gayri ihtiyari onu tanımaya ve marifetine sevk etmiştir.
Varlık dünyası hakkında düşünmek herkese yani düşünürden ve bilge insandan sıradan insana kadar açık olan bir yoldur. Herkes kendi görüş ve yeteneği kadar varlık dünyasının kaynağının varlığı ile ilgili güçlü kanıtlar bulabilir. Ehl-i Beyt imamlarının altıncısı Hazreti İmam Cafer Sadık aleyhisselam bir vecizde de şöyle buyuruyor. Eserlerin varlığı onları bir yaratıcının yaptığını gösterir. Yükseltilmiş ve sağlam bir bina gördüğünüzde onu inşa eden birinin olduğundan emin oluyorsunuz. O kişiyi görmemiş ve gözlemlememiş olmasanız bile.
Bu dünyanın gerçeklerini anlamak için düşünce alanını her ne kadar genişletip olayları incelemeye alsak da dünyanın tüm sırlarını anlamak için gerekli olan tüm araçlara sahip değiliz. Bu açıdan varlık dünyası iki bölüme ayrılıyor. Açık ve gizli veya görünmeyen ve görünen, varlık dünyasının deneysel alanda olan, hissiyat olaylarında özetlenmediği, başka bir ifadeyle birçok gerçeğin bizim zahiri hislerimizle anlaşılmayacağı inkar edilmeyen bir gerçektir. Yaratılış sırlarını anlamak diğer bazı araçları da gerektirir. Aynı zamanda bizim düşünce ve kavrama güçlerimize de bağlıdır.
Hiç şüphesiz ne zaman akıl ve düşünce insanın tecrübe ve hissiyatının yardımına gelirse birçok gerçeğin tanınması mümkün olur. Ehl-i Beyt'in birçok rivayetinde akıl, Allah'ın insana bağışladığı bir nura benzetiliyor. Akıl, hakkı batıldan ve hayrı şerden ayırt etmeye yardım etmekte. Hazreti Ali aleyhisselam bu konuda da şöyle buyuruyor. Akıllar vesilesiyle Allah'ın varlığına inanç oluşur ve Allah'ın varlığını itiraf etmek ise imanı tamamlar.
Tahran Radyosu.
Yaratılış kitabını inceleyecek olursak bu geniş dünyanın yüce bir akıl ve tedbirin rol oynadığını anlarız. Bu konu bizzat çok sade ve açık bir delildir. Bu delile göre her güdümlü düzen akıllı bir düzenleyicinin varlığını gösteriyor. Halbuki varlık dünyası düzen ve tedbirin nişaneleriyle doludur. Varlık dünyası bizzat Allah'ı tanımanın en açık kanıtıdır. Kur'an-ı Kerim birçok vurgu ile halkı varlık dünyasını tanımaya ve araştırmaya davet ediyor. Kur'an-ı Kerim bununla da yetinmeyip dünyanın hayret verici olaylardan örnekler sunarak insan için araştırma ve inceleme yolunu açmıştır.
Kur'an-ı Kerim insanları varlık dünyasında düşünmeye davet ediyor. Zira herkes kendi bilgi ve yetenekleriyle dünyadaki düzenin bariz örneklerini anlayabiliyor. Dünyanın her zerresinde göze çarpan şaşırtıcı düzen, her insanı sahip olduğu hikmetle ona düzen veren bilge bir düzenleyicinin varlığını anlayabiliyor. Yaratılış dünyasının karmaşık ve dakik sırları ve düzenleri uçsuz bucaksız derin ve engin bir okyanusa benzer. İnsan sahip olduğu bugünkü bilgi seviyesiyle sadece birkaç küçük adım atmıştır. Üstelik bilimsel açıdan ilerledikçe varlık dünyasının ihtişamı karşısında şaşkınlığı artarken sahip olduğu bilginin ne kadar kısıtlı olduğunu anlıyor.
Bu bağlamda bir fizikçi şöyle diyor. Atomlardan galaksilere, mikroplardan insanlara kadar her şeyi araştırıp inceledikçe bilgimin artmasıyla birlikte bilinmeyenlerimin kapsamının da her geçen gün genişlediğini fark ettim. Bilgeler arasında sıkça duyulan bu tür sözler insanlığın bilimin yüksek merdiveninde birkaç basamaktan fazla çıkmadığının göstergesidir. Nitekim dünyaca tanınan bilim adamı ve fizikçi Albert Einstein kütüphanesindeki merdivenin yanında durduğuna şöyle dedi. Bu ikisinin birbirine oranı tıpkı bu merdivenlerin göklerin sonsuz ortamı gibidir. Ve ben hala bu bilim merdiveninden birkaç basamaktan çok çıkmadım.
Buna rağmen insanın yaratılış dünyasının büyüklüğüne dair mevcut bilgilerinin sadece bir kısmı bile onun hikmetli, bilge ve güçlü bir yaratıcının olduğunu idrak etmeye yeterlidir. Ayrıca böyle dakik ve karmaşık bir düzenin muazzam bir güç, hikmet ve bilgi kaynağı olmaksızın imkansız olduğunu gösteriyor. Şimdi dünyada var olan güç ve hikmet örneklerinden bazılarını gözden geçirerek yaratılış kitabının bazı yapraklarını aralamamız yerinde olur.
Her şeyden önce yaşadığımız yer küreye şöyle bir bakmamız iyi olacak. Herkes görünüşte bu sakin olan gezegenin her an birkaç harekette olduğunu biliyor. Dünya çok hassas ve hesaplanmış bir düzen ile dönmekte ve bu dönüş sayesinde gece ve gündüzü oluşturmaktadır. Bu gezegen aynı zamanda bir yıl süren güneşin etrafında döner. Bu hareketin sonucu birbiri ardına gelen farklı mevsimlerin ortaya çıkmasıdır. Yer kabuğunun kalınlığı kendi etrafında veya güneş etrafında hareketinde ve dönüşünde herhangi bir bozulmaya neden olmayacak kalınlıktadır. Bir diğer konu ise yıldızlar ve güneş ışınlarının başlangıçtaki haliyle gezegenimize ulaşırsa insan yaşamını aksatacaktır. Bu yüzden dünyayı düzenleyen güç atmosfer adı verilen bir hava örtüsüyle dünyanın düzeyini korur ve güneşin ultraviyole radyasyonunu kontrol eder. Aynı zamanda bu dünya yüzeyinin de sıcaklığını ılıklaştırır.
Dünyanın güneş sistemindeki konumu, ışık ve ısı miktarı, su ve toprağın durumu ve ayrıca etrafındaki boşluktaki gazların bileşimi ve boyutu, yeryüzünde canlı organizmaların yaşamı için uygun olacak kadar kesin ve mühendislik ürünüdür. Dünyanın komşularından birine seyahat etmek istesek, gerekli tesis ve ekipman olmadan orada bir an bile yaşamamız mümkün değildir. Örneğin Merkür, Güneş'e en yakın gezegendir. Bu nedenle gündüzleri sıcaklığı 400 santigrat dereceye ulaşır. Geceleri sıcaklık düşer ve muhtemelen 200 santigrat dereceye düşer. Merkür'ün atmosferi yoktur ve ısıyı tutamaz. Bu nedenle gece ve gündüz sıcaklıkları arasında çok fark vardır. Kendi etrafında bir dönüş yapması 59 gün, güneşin etrafında bir dönüş yapması ise 88 gün sürer. Bu gezegenin yüzeyi gök taşlarının bombardımanı sonucu oluşan irili ufaklı deliklerle doludur.
Yeryüzünde yaşayan insanlar bilmelidirler ki eğer yeryüzü göktaşlarının bombardımanlarıyla yok olmadıysa, dayanılmaz soğuk ve sıcaktan korunduysa, binlerce milyonlarca tehlikeden korunduysa, bunun sadece ve sadece tek bir sebebi vardır. O da dünyaya düzen kazandıranın, dünyayı insan yaşamının ve diğer canlıların beşiği yapmaya irade etmesidir. Her gün toz parçacıkları ve binlerce meteor ve göktaşı çok yüksek bir hızla yeryüzüne doğru gelmektedir. Fakat kainatın hikmetli ve güçlü yaratıcısı olan Yüce Allah, yeryüzünü ve canlılarını gök cisimlerinin çarpışmasından ve güneşin zararlı dalgalarından ve diğer zararlardan korumak için yeryüzünün atmosferini dünyanın etrafına koruyucu bir kalkan olarak yerleştirmiştir. Öyle ki dünya yüzeyinin atmosferik korunması, dünyanın Merkür'ün kaderine maruz kalmasına ve yüzeyinin deliklerle dolmasına izin vermedi.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğiniz gibi ayrıca görüş ve eleştirilerinizi de turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram hesabımızdan da takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Muhterem dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamine'yi maddi ve manevi günahların sonuçlarını açıklıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamine'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İnsanın işlediği günahlar, bu çeşitli ihlaller, şehvet ve dünya sevdası ve dünya malı için hırs ve tamahkarlık ve dünya makamına sarılmak ve insanın elindeki mal varlıklarında bencil olmak ve haset ve hırs ve gazap olan işler kesinlikle insan vücuduna iki etkisi olacaktır. Bir etkisi manevidir ki ruhu maneviyattan uzaklaştırır, nuraniyetten çıkarır, maneviyatı insanda zayıflatır ve ilahi rahmetin yolunu insana kapatır. Bir diğer etkisi sosyal mücadele sahnesindedir. Yaşam hareketinin azim ve direniş ve insan iradesinde iktidarın gösterilmesi gereken yerde bu günahlar insanın yakasına yapışır ve eğer bu zafiyeti telafi edecek başka sebep olmazsa insanı ayaktan düşürür. Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Tır isimli kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.